Monofor'un sunduğu Farklı Düşün'ün 76. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
Ben Mert Ulan.
Mert, biz kayıda girmeden birkaç saat önce Apple duyurular vasıtasıyla, bir event yapmadan birkaç tane yeni cihaz duyurdu. Biraz onlardan konuşalım. Ondan sonra başka konularımız da var zaten. iPad, ucuz iPad dediğimiz iPad yenilenmiş ama ucuz iPad hala satılıyor. Çünkü yenilenen iPad, o ucuz dediğimiz iPad'in yeni versiyonu bayağı pahalı ucuza göre. Onun dışında iPad Pro'ya M2 işlemci koymuşlar ve Pencil iyileştirmeleri vesaire olmuş. Onun dışında bir de Apple TV 4K çıkmış sanırım. Yeni Apple
4K
TV
4K vardı da zaten. Aynen. Evet, doğru.
Onun işte HDR10 Plus ve kumandasına USB-C girişi olan ve birazcık daha iyi işlemcisi olan bir versiyonunu çıkartmışlar. Biraz bunları konuşalım. Ondan sonra da şey yaparız. Ben hiçbirisini direkt özetleyeyim yani. Hiçbirisini bir upgrade sebebi görmüyorum ki daha 3 hafta önce falan, bir ay mı oldu, 3 hafta mı oldu, Apple TV 4K aldım yani. Aslında benim sahip olduğum cihazın daha iyisi ve daha ucuz. Fiyatı da düşürmüşler bu arada. Ucuz olan çıktı. Fakat iki model var artık. 128 GB'lık bir de 64'lük var sanırım. 64'lüğü alırsan içinde Ethernet portu gelmiyor. Hatta Mac Rumors'da bayağı eleştirmişler. 30 centlik portu nesini kestin, kırptın Apple falan diye. Çünkü ben hani direkt modeme Ethernet'le bağlanıyorum. Çünkü bu alet 4K stream yapıyor. Yani 4K videolar bayağı büyük. Bir de special audio falan stream ettiği zaman daha da şey oluyor. Ethernet çok daha kesin çözüm alıyor Wi-Fi'ye göre. Neden Ethernet portunu kaldırdılar bilmiyorum ama onun dışında hani evet, 128'lik storage belki bir güzel olabilir. Ama çok upgrade etmeye gerek görmüyorum. Çünkü oyunda oynamıyorum bu arada Apple TV'de. Arayüz zaten gayet hızlı çalışıyor. HDR10 Plus'lı bir şeyim de yok. Televizyonum da yok. O yüzden benim için pek yapılmış bir ürün gibi gelmedi. Ben muhtemelen bunu değil de bundan bir sonraki yeni Apple TV 8K mi olur artık, ne olur. O zaman belki televizyonu yenilersem düşünürüm. iPad'lerde zaten biliyorsun iPad mini kullanıyorum. İkisi de hiç şey yapmadı yani, benim ilgimi çekmedi. Öyle diyebilirim.
Ya bu Apple TV kısmında bence şöyle bir şey yapmışlar olabilir. Kullanım şeylerine bakmışlardır. Yani şu andaki Apple TV kullanıcıların kaçı Ethernet'ten bağlanıyor, kaçı Wi-Fi'den. Ben mesela Wi-Fi'den bağlanıyorum. O mesela ne kadar etkiliyordur işte benim 4K stream etmeme? Pek emin değilim açıkçası. Yani web'e girebiliyor muyduk Apple TV'de acaba? Mesela onu merak ettim. Orada hız testi falan yapma şansımız yok muhtemelen.
Şey var, speed testin uygulaması var.
Apple TV uygulaması varsa oradan bakayım mesela. Onu muhtemelen bakmışlardır abi. Kaç kişi Ethernet port kullanıyor? Kaç kişi Wi-Fi kullanıp bağlanıyordur diye muhtemelen. Ona göre bir değişiklik yapmışlardır. Ama yani bilmiyorum ya, şey bile bana ilginç geliyor. Hani üretim hattını değiştirmek bile ilginç geliyor açıkçası. Hani evet, o Ethernet portu için. Orada ben biraz şaşırdım. Apple yani böyle bazen çok ilginç şeyler yapıyor. Bu da biraz bana şey gibi geliyor açıkçası. Tim Cook'un bir micromanagement'lı olabilir. Yani hani maliyetlere o Excel tablosunu açıyordur. Maliyetlere bakıyordur. Ethernet portu var. Ya eğerler Ethernet portu mu kullanıyor falan. Kullanım şeylerini getirin falan demiştir. Bakmıştır orada, atıyorum %30'u Ethernet kullanıyor. Ya kaldırın gitsin Ethernet portunu. Oradan bir 30 cent daha kar edelim diye. Demiş olabilir. Ama onu biraz şeye de yansıtmışlar. Yani hani fiyatı da $20 yanlış hatırlamıyorsam fark var arasında. Ethernet portlu olan ve Ethernet portu olmayan arasında $20 daha ucuz. $20 daha ucuz ödüyorsun. O açıdan yani şeyi de söyleyeyim ya, bu upgrade'ler içerisinde en mantıklı upgrade yani Apple TV olmuş gibi geldi. Yani hakikaten böyle.
Hani
bir önceki nesille aynen ona geleceğiz şimdi detaylı olarak. İşte neler update edilmiş diye ben baktım hani genel olarak. Sen birkaç hani teknik özellikle işte çipini update etmişler. İşte bazı HDR10 falan getirmişler. Onlar dışında mesela ilginç olan şey, çipi update ettikleri için abi ısınma sorunu çıkmış, kalkmış ortadan. O yüzden içerisindeki fanı çıkartmışlar. Şimdiki ne fan varmış mesela, onu ben bilmiyorsun genelde fan olduğunu, o kadar sessiz çalışıyor ki. Yani o fan mühendisleri evet, Apple'da acayip bir nasıl diyeyim, dizayn yetenekleri var. Yani herhalde işte Intel Mac'ler dışında, gerçi onlarda da acayip böyle uçak sesi gibi bir fan sesi geliyor. Uçak motoru sesi gibi. Ama işte içerisindeki fanı çıkartmışlar. Bununla birlikte ne olmuş? Cihaz abi %50 hafifleşmiş. 200 gram mı ne olmuş? Yani bu şu açıdan güzel. Çoğu kişi genelde şey yapabiliyor. Atıyorum özellikle işte iş yerlerinde vesaire iPad takıyorlar şeyin arkasına. Televizyonun arkasına iPad falan. iPad demişim. Apple TV koyuyorlar. O belki bilmiyorum biraz daha hani iyi bir kolay bir şekilde tutturulabilirmiş gibi geliyor. Ama bir yandan şeyi de düşünmüyor değilim. Yani bu Apple TV niye hala işte Chrome Stick seviyesinde bir cihaza dönüşmedi? O beni biraz şaşırtıyor mesela. Çünkü hani o kadar küçültebiliyorsun. Ne bileyim işte iPhone'dan stream bir şey yapabiliyorsun televizyona değil mi? Yani iPhone bayağı küçük bir cihaz Apple TV'ye oranla. Orada nasıl öyle bir şey yapamamışlar? Ben biraz belki onu merak ediyorum. Belki elektrik tüketimiyle alakalı vesaire bir şeyler de olabilir. Her neyse. Bunun dışında bir diğer upgrade de Siri Remote'a geldi. Hı hı. Bu Siri Remote'u yenilemişlerdi Apple. İşte bir sene falan oldu. Ben ne zaman aldım? Belki 2 sene olmuştur ya. Apple TV alalı. O zaman ben ilk defa şeyi yenilemişlerdi. O zaman almıştım. Siri Remote'u yenilemişlerdi. Ama bendeki Siri Remote Lightning girişli. Yeni çıkanında USB-C koymuşlar. Biz geçen haftaki bölümde konuşmuştuk Avrupa Birliği'nin USB-C kararı için. Artık buradan anlıyoruz ki yeni çıkan hiçbir cihazda Lightning görmeyeceğiz muhtemelen bu saatten sonra ki şu anda hiçbir iPad, yeni iPad, işte Apple'ın sattığı iPad'ler mi diyelim artık ya da işte yeni nesil iPad'lerin hiçbiri Lightning girişine sahip değil. Hepsi USB-C girişine sahip. Şimdi yeni çıkan Apple TV kumandası USB-C girişine sahip. Ama ilginç bir şekilde Apple kutuya gene Tim Cook abimiz araya girmiş. Ya zaten herkeste USB-C kablo var. Madem standartlaştırdık o zaman Apple TV'nin kutusuna USB-C kablosu koymayalım demişler. Ve kumandayı nasıl şarj edersen şarj et demişler sana. Bir de böyle bir değişiklik var. Başka bakıyorum neye atlamış olabiliriz diye başka da bir şey hatırlamıyorum. Ama genel olarak yani nasıl diyeyim? İlk defa Apple TV alıyorsan aslında çok güzel bir cihaz alacaksın. Evet. Yani böyle nasıl diyeyim hiç düşünmeyeceksin ya işte eski neslini mi alsam hala uygun fiyatlıdır falan. Ben direkt yani gözüm kapalı gider. Şu andaki cihazı alırım. Hani o açıdan hiç akıllarda soru bırakmamış ki akıllarda çok soru bırakan iPad'leri de konuşalım istersen. Sen aslında burada iPad kullanıcısı olan sensin. iPad mini kullanıyorsun. Bir yıl oldu herhalde ya iPad mini kullanalı sen değil mi? Hala memnunsun diye tahmin
çok
ediyorum.
Çok memnunum. Evet şimdi şöyle iPad olayı zaten biraz iPad modelleri fragmentasyona uğramıştı. Çok birbirine yakın iPad'ler vardı. Özellikle iPad Air orada bir denklemi bozan bir iPad oluyor. Yani şu an mesela bir iPad almaya kalksanız eğer bütçeniz düşükse mesela düşük bütçeli öğrenci iPad dediğimiz çerçeveli bir iPad vardı. Bunu yenilediler zaten şimdi. O zaten fiyatı en iyi iPad. Sonra eğer küçük iPad almak istiyorum dersen iPad mini vardı. iPad mini içerisinde gayet iyi bir işlemci var. Modern özellikler var. 5G, USB-C yine aynı şekilde. Face ID yok ama Touch ID var. Ki bence daha iyi bir şey Face ID'den. Çerçevesiz tasarım vesaire. Onlar var. Sonra onun büyüğü var. iPad Air. Onu yenilemişlerdi geçen sene. Mart ayında. İşte iPad mini'nin büyüğü aslında. Bütün özelliklerin hepsi barınıyor. Büyük ekran ama bunların tabii ekran teknolojisi çok iyi değil. Daha sonra iPad Pro modelleri var. Pro'nun da 11 inç ve 13 inç olanı var. 12.2 de işte 13 diyorum ben ona. Onun da içinde M1 işlemci var. Şimdi onu da M2 yaptılar. Ama bu en düşük level giriş seviyesi iPad'i iPad Air ayarında bir fiyata çekmişler. Böyle olunca şimdi almak isteyen birisi için çok mantıksız bir şey yani. Hani çünkü bu yeni getirdikleri iPad'in ekranı falan bayağı iyi. Çok ufak bir fiyat farkı var vesaire. Yani o zaman iPad Air niye devam ediyor? Madem öyle iPad Air'ı da yenileseydiniz. Tamam belki Mart'ta yenilediniz. Çok yakın zaman olacak ama yani yapın bir şeyler. Ya da onun işte satmayacağını falan artık göz önünde bulundurup öyle devam ediyorlar gibi bir durum var. Apple bunu 13 inç MacBook Pro'da da yaptı bu arada. Yani hala touch bar'a tasarımı devam ettiriyor. Ona da bir yani yeni bir tasarım yapmadı. 14'e de yönlendirmiyor. Böyle MacBook Air'ın yeni bir tasarımı var. Fiyat olarak MacBook Pro ile hemen hemen aynı. gibi bir durum var. Böyle Apple'da hani hakikaten böyle fiyat ve şey ürünün özellikleri konusunda bir ayrım pek artık olmamaya başladı. Bu da ciddi bir sıkıntı. Hatta işte bu yeni çıkardıkları düşük model iPad'in bazı özellikleri şeyde yokmuş. Pro'da olmuyormuş falan.
Aynen.
Gibi şeyler var. Yani Pro diye özellik diye bir iPad çıkartıyorsun. Daha pahalı. Ekranı falan daha şey ama düşük model diye çıkarttığın iPad'in daha ekstra özellikleri falan oluyor gibi bir durum var. İşte geniş açı kamera mesela bunlardan bir tanesi. Geniş açı kamera düşük model iPad'de var. Pro'da yok. Gibi durumlar var. Millet de diyor ki ya bu ne alaka? Hakikaten sanki böyle bu iPad'lere farklı takımlar yapıyormuş ve birbirlerinin ne yaptığından haberleri yokmuş gibi durum var. Pazarlama da haberdar demiş. Bakmamış, ilgilenmemiş. En son işte artık isimlendirme ve fiyatlandırmada devreye girmişler gibi bir durum var sanki. Çok eleştirildi yani bugünkü duyurulardan sonra. Açıkçası iPad alacakların kafası karışabilir yani.
Hı hı. Ya açıkçası ben de tam olarak öyle oldu. Ben uzun bir süredir düşünüyorum sürekli iPad alayım. Hı. Ama hep böyle şeye denk geliyor ya işte şunu bekleyeyim. Yani şu andaki tabloya baktığımda açıkçası ben karar veremiyorum. Çünkü hani seni öyle bir duruma sokuyorlar ki iPhone'da böyle olmuyor yani. İşte atıyorum belki bu sene gene biraz saçmaladılar iPhone'da da. Direkt şöyle düşünüyorum işte. iPhone mini mi alayım? İşte yok ben hani ekstra özellik istemiyorsam normal iPhone mini mi alayım? iPhone mu alayım? Yoksa iPhone Pro mu alayım? Ya da işte şeyine göre de değiştirebiliyordun. Daha da büyük istiyorsan Max alayım. Hani böyle çok çabuk karar verebiliyorsun. Ve özellikler de hani anlamlı oluyor yani işte. Pro'ya geçince işte kamera geliyor. Ya da işte Max'e geçince ekran büyüyor. Hani bunu anlayabiliyorsun yani. Açıp böyle özelliklerini karşılaştırman gerek yok. Ama yani iPad'lerde abi şu anda şey Apple'ın sayfasına bile girdiğinde hani hangi iPad senin için daha iyi bir kısmı var. Orada mesela 5 tane iPad karşılıyor sen işte. iPad Pro var, iPad Air var, iPad var. Bu iPad'in bir önceki nesli var çerçeveli olanı. iPad Mini var. Şimdi zaten iPad Air ile iPad arasında $150 gibi bir fark var. Ve arasındaki yanlış bilmiyorsam da fark da belki bir ekranı belki farklı bir ekran kullanıyorlar. Onlar renk gamutu farklı olan bir ekran olabilir. Ya belki bir tanesinde de Face ID olabilir. Onu da tam hatırlamıyorum. iPad Air'da Face ID de olabilir.
Touch
ama
ID
yani
var.
Hani onda da mı Touch ID? Ha doğru onda da Touch ID vardı. Yani hani farklar o kadar düşük ki hani şey anlayamıyorsun ya bu $150 ben ne için vereceğim gibi bir konuma düşüyorsun. Onun dışında işte iPad'deki mesela renkler nasıl diyeyim daha canlı. O iPad'i bayağı şey için yapmışlar. Belli yani öğrenciler için yapmışlar. Ve oradaki işte mesela herkesin hoşuna giden özellik kameranın yukarıdan yan tarafa alınması. Yani bunda ne oluyor? Sen yatay olarak kullanıyorken kamera tam olarak karşına oluyor. MacBook ekranıymış gibisin oluyor. Orada da gene işte öğrenciler için işte hani öğrenciler online eğitime falan katıldıklarında daha şey olsun diye vesaire gibisinden. İşte renk seçeneği gene öğrenciler için. İlginç bir şekilde $329 iPad'in fiyatı daha önceden. Bunu da $449 çıkartmışlar şimdi. Yani çok hani öğrenci içinse hani bu saydığın özellikler fiyatı niye o zaman arttırıyorsun gibi böyle. Çok karman çorman bir durum var. Ve yeni bir tane klavye çıkartıyorlar. Aksesuar olarak iPad için. O klavye mesela şu anda piyasadaki en iyi klavye iPad'ler için Apple'ın çıkarttı. Ve iPad Pro için böyle bir klavye yok şu anda. Şimdi bunları düşünüyorsun. Bir de bir yandan şeyi düşünüyorsun. Ya bu iPad yeni çıktı. Peki Apple Pencil ne olacak? Yok diye Apple diyor. Birinci nesil Apple Pencil'ı kullanacaksın. Şimdi de o zaman şöyle bir durum oluyor. iPad'de Lightning girişi yok. USB-C girişi var. Apple Pencil'da Lightning girişi var. Peki ben bu Apple Pencil'ı iPad'de nasıl şarj edeceğim? Onun için diyor aksesuar var bir tane. Kabloyla USB-C kablosuyla alıyorsun. Aksesuara dongle'a takıyorsun. Dongle'dan Apple Pencil'ı takıyorsun. O şekilde şarj ediyorsun. Yani abi hani deneyimin komple o bütün hani Apple deneyimin içine etmiş durumdalar şu anda yani. Hani ne yapacağını bilmiyorsun yani. İşte hangi iPad'i alayım? Bu iPad'i alınca bana ne gelecek? Ben bunu mesela upgrade edince hani şöyle şeyi düşünemiyorsun. Atıyorum MacBook Air kullanıyorsan şey diyebiliyorsun. Ya bana artık daha böyle güçlü bilgisayar lazım artık işte video render ediyorum falan. MacBook Pro'ya geçerim ve otomatik olarak kafanda şöyle bir düşünce gelir değil mi? Yani birçok şey upgrade olacak değil mi? Yani hiçbir downgrade olmayacak ortada. Yani aklında öyle bir varsayımın olur. Ama şimdi iPad kullanmaya başlarsan ve şeyi dersen ki ya hakikaten ben bunu sevdim artık biraz daha pro işler yapmak istiyorum, iPad Pro'ya geçmek istiyorum dediğin an hani okey bazı şeyler upgrade olacak ama bazı şeyler de downgrade olacak. Yani işte kameranın pozisyonu değişecek senin alıştığın pozisyondan. Kullandığın klavyeyi kullanamayacaksın mesela falan böyle. Çok inanılmaz saçma bir durumu geçmiş durumda ve açıkçası yani benim iPad alacağım varsa da açıkçası şu anda almak istemiyorum. Çünkü böyle nasıl bir geçiş dönemindeymiş gibi geliyor Apple bana. Yani muhtemelen önümüzdeki sene iPad'e yeri kaldıracaklar komple. iPhone'daki mantık iPad mini, iPad, iPad Pro şeklinde 3 tane sadece cihaz olacak ve bütün özelliklerini eşleyecekler diye tahmin ediyorum. İşte Face ID dışında bu tarz hani böyle Pro değil gibisinden özellikler dışında.
Öyle olması lazım zaten abi. Mini iPad, normal iPad bunlar sadece ekran boyutlarından ayrışmalı.
Aynen.
Bir de Pro iPad, Pro'nun da büyüğü ve küçüğü. Yani 4 tane model lazım. Tamam mı? Normal iPad'in de düşük speklisi olur, yüksek speklisi olur. Kapasitesi artar ama artık işlemcide şey yapmayın yani. Daha öğrenci iPad'ine gerek yok ki. Yani iPad'de bir tane yap. Zaten öğrenci de kullanır, normal insan da kullanır.
Aynen.
Yani mini iPad'de küçük benim gibi mesela böyle benim defterim kadar iPad mini. Benim defterim var. Defterim de aynı boyda. Hı-hı. Defterim ve iPad mini'yi ve defterim için yazmam gereken kalemi üçünü beraber alıp çıkabiliyorum mesela dışarıya. Böyle bir rahatlığı var iPad mini'nin benim için. Yani bu 4 farklı model 2 farklı isim altında satılabilir yani çok basit bir şekilde. Buraya doğru gideceklerdir diye ümit ediyorum çünkü 90'lardaki Apple gibi şu anki durum.
Aynen. Tonlarca model var.
Evet.
Ya şeyde iPad mini'de sen ikinci nesil kalem kullanan şarjın kalemi yanına takabiliyorsun değil mi?
Tabii.
Abi yani o zaman şu durumda en mantıklısı iPad mini'miş gibi 5G geliyor
var.
Yani.
Eğer CD durmadan alırsan 5G'si var. USB-C, Wi-Fi 6 var içinde. Yani birçok iPad'de olmayan bir şey Wi-Fi 6. Yani, USB-C de şarj oluyor. Köşeli tasarım. Dik falan koyabiliyorsun masaya. Devrilmiyor falan. Bayağı hoş bir cihaz yani.
Yani bilmiyorum bana işte orada da mesela belki işte kameranın belki pozisyonu solda olması ya da işte sağda olması bir sıkıntı.
Ya bir sonraki işte yani, düzeltsin canım ne olacak ki yani?
Heh işte yani bu şey beni aklı şey yapıyor abi yani yeni iPad çıkartıyor işte Pro'dan bahsediyorsun yeni bir şey çıkartıyorsun bir de Pro cihaz yani muazzam özellik hani kameranın tam karşında olması. Abi onu niye getirmemişsin? Hani o bilmiyorum üretim hattını mı değiştirmek istememişler? Bir tek hani çipi orada değiştirelim.
Abi bunu Apple yapmayacaksa şey kim yapacak? Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani küçük startup değil ki yani. Dalgasını geçiyoruz ama yani bunu Apple yapmayacaksa kim yapacak abi? Parası en çok olan iki şirket, üç şirketten bir tanesi yani.
Ya bu duruma düşmesi çok komik geliyor abi bana ya Apple'ın yani.
Geçenki şey teorisini aslında destekliyor. Yani Apple artık ürünlerini çok da fazla önemsemiyor. Servisten yürümeye çalışacak bundan sonra. Olur. Servisin Xbox'a geldi ya Apple TV Plus. Apple Music geldi Xbox'a. App'i geldi yani.
Hı-hı.
Artık her yere yayılmaya çalışıyorlar. Servisler anlamında.
Aynen. Ya böyle garip bir update oldu. Muhtemelen zaten bunu herhangi bir etkinlik de yapmadılar. Biz bunu özel bölümde çekmiyoruz zaten. Başka Hı-hı. konularda konuşacağız. Basın bülteniyle duyurdular bu değişiklikleri. 3 tane falan basın, 2-3 tane basın bülteni yayınladılar.
Şeyi Apple öğrendik TV bu arada. MacOS ve iPad'ler 24 Ekim'de çıkıyormuş. iPadOS ve macOS.
Aynen. Çok güzel konuya değindin. Çünkü biz bu Apple'ın WWDC'de gösterdiği Belkin'in iPhone mantı işte şeyi iPhone'u MacBook'un ekranının üzerine koymanı sağlayan aksesuar da satışa çıktı. Ben hemen sipariş verdim.
Ben bir ay bekleyip tahta kayadan 10 liraya alırım onu.
Ya orada belki biraz şey gibi geldi bana. Denge belki önemli olabilirmiş gibi
şaka
geldi.
Şaka yapıyorum ya.
Olur o. Abi yok çıkar.
Benim telefonda yani... MagSafe yok ki. Buzdolabı magnetimi koyacağım.
Doğru. Şeyde çünkü... fiyatlarına baktım $20'dı yanlış hatırlamıyorsam sana attığım linkte.
Pahalı değil ya.
Pahalı değil. Abi Avrupa'da 35 euro. Yani orada artık şeyi biz de yaşamaya başladık. Fiyatlar artmadı dedik de bayağı şeyde bütün fiyatlar arttı yani. Almanya'daki bütün Apple ürünlerin fiyatları arttı. 300
euro fark varmış galiba Amerika ile arasında.
Aynen. Ya abi bugün mesela full bir iPad Pro almak istesen fullden kastım işte minimum özellikler üzerine klavye, aksesuar ve kalem alsın. 1600 euro falan gibi bir para ödüyorsun ki yani o an şeyi düşünüyorsun ya, ben buna gidip bir tane MacBook Air mi alsam diye. Eğer çizim MacBook yapmıyorsan.
yok MacBook Air. <Aynen. gülüyor>
Yani öyle bir duruma düşüyor. Belki'nin bu aksesuarında da öyle olmuş. Yani 35 euro gibi fiyata geldi. Ben hemen siparişi verdim çünkü ben bu Kemo uygulamasını kullanıyorum. Şimdi kabloyla böyle iPhone oraya bağlı. Hem bu açıyı sevmiyorum şu anda. Bizim kaydettiğimiz açıyı sevmiyorum. Hem de yani denemek istedim açıkçası hemen. Daha görüntü kalitesi daha güzel olabilir. İşte bilmiyorum, belki biraz daha o bokeh efekti var. Arka kamerayı kullandığı için onunla falan da daha güzel olabilir diye. Hemen verdim siparişi. İşte her ay Kemo'ya 5 euro vermektense işte belki ne 35 euro bir kere verip işte 7 ay sonra amorti eder gibi düşündüm. Öyle bir hesabını yaptım. Onu da şey paylaşayım dedim. Sadece şeyde gördüm. Belkin'in sitesinde bile satışa çıkmamış. Sadece Apple online store'unda satışa çıkmış.
Önce biz verelim falan demiş olabilirler.
Aynen. Perşembe günü işte Apple Store'a gittiğimde Apple Store'dan teslim alacağım direkt erken olarak. Ama onun için tabii şeyi bekleyeceğim. Ventura update. Pazartesi sanırım. 24'ünde.
Bende var Ventura. Hala beta çıkartıp duruyorlar. Aynen. Şimdi bir beta geliyor.
Onunla birlikte kullanmaya başlayacağız. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum işte muhtemelen. Ben Stockholm'dan döndükten sonraki bölüm kaydımızı yaptığımızda oradaki görüntü işte iPhone'un, gene şu anda da iPhone kamerasıyla kaydediyoruz. Acaba arada fark olur mu, onu da merak ediyorum. Belki Apple API, normal API'lerden ziyade kendine ihtimas geçmiş olabilir. Bazı şeyler daha hızlı. Görüntü kalitesi daha iyi
olabilir. Görüntü kalitesi çok iyi. Ben denedim. Bayağı iyi yani. Hatta yani acaba bir bölüm öyle mi kaydetsek falan diye de düşündüm, farklı düşün için. Bizim bu kaydettiğimiz uygulama denedim. Çok çok kaliteli görüntü veriyor yani. Süper. Ki benim iPhone SE biliyorsun yani. Şey de değil. 13 falan da değil. Belki 13'te daha da iyidir. Neyse, bu iPad kullanımı demişken şimdi geçen gün dedim, dün herhalde. Dün bir gün oldu.
İki gün oldu.
Yok, dün. Pazartesi işte.
Ha, doğru dün de.
Dışarıdaydım ben. iPad'le çıktım dışarıya işlerimi yapmak için. İşlerimi hallettim ama bir toplantı istediler. Yani böyle anlık. Planlanmamış bir toplantı. Benim de şimdi büyük şey kulaklığım var. PX7 Bowers & Wilkins kulaklığım var. Ben çünkü her zaman büyük ve kaliteli kulaklık insanı oldum. Kulak içi kulaklığı, ben kulağım içine giren kulaklıkları hiç sevmiyorum. Birincisi, geçmişte hep böyle ucuz kulak içi kulaklıklar kullandığım için kablolarından hep bozuluyorlardı. Temassızlık falan oluyordu ve çok kötü bir deneyim oluyordu tabii o da. Çok pahalı kulaklığa da gidemiyorsun öğrenciyken vesaire, sıkıntı oluyor. Bir de tabii ses kalitesi bunların çöp yani. Küçücük olduğu için içindeki driver iyi bir kalite alamıyorsun, ama şimdi iPad mini'yi benim PX7'ye bağlamak için kablo takmam lazım. Kabloyu da takabilmek için USB-C'den şeye adaptör aldım bir tane. Ama işte kablo taktığın zaman da bu sefer şarj edemiyorsun iPad'i gibi durumlar var. Böyle de. Yani Apple diyor ki git kardeşim bir tane kablosuz kulaklık al diyor özetle. Ben dedim ki ya madem böyle bir durum var, kablosuz kulaklıklar da çok pahalı. Apple'ınkiler özellikle, AirPods'lar. Gideyim bir tane böyle Xiaomi falan bir tane böyle ucuz bir şey alayım. Hem en azından hani kulağıma taktığım bir şeyle uzun süre mesela konuşabiliyor muyum toplantıda vesaire. Onları bir görürüm dedim. Sonra işte Xiaomi'nin mağazası var bizim oralarda. Oraya gittim. İnternet fiyatından bir 100-120 lira falan daha pahalıydı. Dedim ben bu fiyat farkını vermem, internetten sipariş ederim daha iyi derken, dedim işte aşağıda D&R var. D&R'a bir ineyim. Orada da Xiaomi'de arada sırada indirim oluyor. Belki dedim orada iyi bir fiyattan bulurum. Neyse işte aşağı indim, baktım Xiaomi'yi komple kaldırmışlar. Hiç şey yoktu yani. Reyonu yoktu. Ama o sırada şey asıyorlardı, işte Beats ürünlerinde %40'a varan indirim gibi bir şey asıyorlardı. Ben de şeyi biliyordum. Apple'ın Beats kablosuz şeyleri AirPods'tan bazı konularda daha iyi falan diye böyle okuyordum. Twitter'da birkaç defa görmüştüm böyle. Baktım şeyin fiyatı çok iyi. Beats Fit Pro diye bir tane modeli var Beats'in. Bu daha çok spor yapanlar için tasarlanmış bir şey. Ama aslında baktığın zaman AirPods'un, hatta AirPods Pro'nun şey için olanı gibi, sporcular için olanı gibi düşünebiliriz. Yani tabii YouTube'dan seyredenlere belki çok ufak gösterebilirim yani burada cihaz da. Ondan aldım bir tane. Şöyle silikon çıkıntıları var iki tane. Bunu kulağınızın içine soktuktan sonra kulağınızın bu iç kıkırdağına takıyorsunuz o silikon kısmı ve isterseniz heavy metal konserinde gece gündüz kafanızı sallayın. Düşmez yani kulağınızdan. Bayağı sağlam oturuyor yani kulağa. İçinde Apple'ın yine işte H1 bu AirPods'larda kullandıkları, en son nesilde olan değil de önceki nesillerde kullandıkları çip var. O yüzden işte hem sesli konuşup şey yapabiliyorsunuz. Yani mikrofonda ses kalitesi düşmesi olmuyor. İşte bir sürü optik sensör var. Kulağına tam taktığın zaman mesela ses veriyor. Doğru taktın falan diye. Yani onları falan güzel yapmışlar. Deneyim yine AirPods gibi kutuyu açınca eşleniyor falan gibi böyle durumlar var. Şeyleri güzel yani. Hani genel olarak AirPods'a Apple deneyimine çok uygun bir kulaklık. Bir de şey çok güzel yapmışlar. Bunun içinden farklı uçlar çıkıyor. Küçük, orta, büyük. Ve onu kulağına taktığınızda mesela bir test butonu var şeyde, ayarlarda. Doğru ucu takmış mısın o kulağına göre şey mi, o ses sızıntılarını falan ölçüp şey yapıyor. Sana doğrusunu takmışsın diye söylüyor. Mesela o benim hoşuma gitti bayağı. Dokunmatik değil, böyle de tıklanan böyle güzel bir tactile buton var dışında. Dış cephesi tamamen buton daha doğrusu. Ona basarak işte transparency modu var, işte şeyi var vesaire. Yani AirPods'un her şey var. Noise cancelling var aktif. Transparency mod var. Ondan sonra spatial audio var. Çevresel uzamsal ses var. AirPods işte ya. AirPods Pro hatta yani.
Sadece şekli değişik. Ha, şekli belki değişik. Biraz daha şey.
Evet, ben böyle çubuk olarak dışarı çıkması sevmiyorum. Bir de AirPods'lar ve o eski nesil normal AirPods'lar benim kulağımdan düşüyorlardı. Bu mesela bayağı oturuyor, düşmüyor. O açıdan çok güzel. Bir de işte IPX4 ter ve su geçirmezliği var. Bir de uçları çıkabiliyor falan. Hani hakikaten şey yani, çünkü zaman içerisinde kirlenir vesaire. Bir tek işte case'i biraz böyle plastik, dandik bir case olduğu belli yani. Onun dışında bir problem yok yani. USB-C ile şarj oluyor case'i.
Vesaire. Şarjı nasıl gidiyor?
Şarjı sanırım konuşma 6 saat mi 7 saat mi ne diyordu. Fena değil yani, şarjı uzun dayanır diye düşünüyorum. Toplamda da 20 saat mi ne işte müzik dinlenir.
20-24 şey. Saat falan şey yapıyordu yani.
Ha, işte o civarda.
Şey değil. Kutuyla falan şarj olduğu için. Hani.
Kutuyla şarj oluyor aynen, öyle şeyler var. Şimdi o genel olarak kulaklığın ses özelliklerine gelecek olursak, bana sorarsanız ses kalitesi çöp. Ama bu kulaklıkların genel olarak hepsinin ses kalitesi çöp. Çünkü şimdi ben bilgisayardayken Beyer Dynamic DT880 Pro kullanıyorum ki ses mühendislerinin kullandığı bir kulaklık. Onun dışında da dışarıda da Bower & Wilkins P7 kullanıyorum, PX7 kullanıyorum. O da çok iyi bir kulaklık. Özellikle ben böyle nötr karakterde kulaklıklar tercih ediyorum. Çünkü mixte, mastering'deki bütün kusurları, hataları duymak istiyorum. Hı hı. Çok dengeli böyle, bütün enstrümanları eşit bir şekilde veren ve üzerine ekstra bir efekt eklemeyen kulaklıklar benim tercihim oluyor. O yüzden her zaman işte özellikle mid frekansları falan birazcık daha kuvvetli ama nötr bir ses karakterine sahip olan kulaklıklar tercih ediyorum. Şimdi o kulaklıkları kullanınca Beats'te bir müzik dinledim mesela. Bugün sen konuşacağız deyince biraz dedim müzik falan dinle bir şey yapayım. Abi tamamen şey yani dance müzikleri yani. Bütün şey club müzikleri için optimize edilmiş. Bası falan çok kuvvetli. Böyle biri tokmakla kulağına vuruyor gibi. Ama yani mesela benim bazı böyle referans parçalarım, işte Alan Parsons Project'in Pyramid albümü var mesela. Onun mixi mastering'i 70'lerde yapılmış olmasına rağmen mükemmeldir yani. Ben mesela bir kulaklıkla test ederken o albümü dinlerim. Özellikle 2-2-3 şarkısı falan bana çok iyi bir fikir verir. Yani bence çok çöp yani ses kalitesi. Hı-hı. Ama ben bunu böyle sürekli müzik dinlemek için değil. Yani dışarıda yürüyüş yaparım, koşu yaparım. Hafif bir şey olsun, cebime girsin. Çünkü PX7 biliyorsunuz karbon fiber o. bayağı ağır bir kulaklık, büyük bir kulaklık. Bir de onun pedleri yırtılmaya başladı. Kaç sene oldu? Pedlerinin yenileri gelecek, onu bekliyorum. Distribütör daha henüz alamamış Almanya'dan. Ha, yeni pedler gelmemiş. Onu da bekliyorum bir yandan. Onu da daha fazla eskitmek istemediğim için de biraz böyle bir tercih yaptım. Yani müzik şeyi biraz tabii dediğim gibi sıkıntılı. Ama bu küçük kulaklıklarda da öyle çok büyük bir müzik beklentim maalesef olamıyor. Biraz review'larını okudum. Mesela millet ses kalitesi mükemmel falan demiş.
İşte bizim o dinledikleri müziğe bağlı. Yani onu şey abi Dr. Dre kendi şarkıları için optimize etmiş. Yani kendi şarkısı en iyi nasıl çalıyorsa ona göre şey yapmışlar, optimize etmişler. Eğer hani o tarz müzikler dinliyorsun full bass'ı falan, hakikaten yani ben onu şey yapabiliyorum, anlayabiliyorum. Yani daha önceden de Apple almadan önce de böyleydi zaten. Biz tamamen işte o tarz müzikler.
Evet, mesela Weekend dinlersen böyle, anladın mı? Biraz elektronik pop müzik falan.
Aynen.
Onlar da fena değil. Ama yani ben öyle şeyler dinlemiyorum. Daha çok akustik enstrümanlarla yapılan müzikler dinliyorum. Hı-hı. Oralarda bayağı şeydi. İşte yorum yazmış birisi. Ben demiş DJ'yim. Ben hayatımda böyle kullanmadım falan diye. Arkadaşlar da şeyde Gazi Osman Paşa'da Şanzelize Kafe'nin DJ'yi falan böyle. Tiesto, Serhat falan gibi adamlar var ya. Öyle birisi herhalde. Çünkü yani hani...
DJ akma.
Abi iyi bir DJ bu kulaklığın iyi olmadığını hemen anlamalı yani. Demek ki kulak yok arkadaşta. Neyse. İnşallah biz dinlemiyordur burada yorumumuz.
Ama şeyi soracağım. Yani sen bunu mesela hani... Günlük hayatın en tek, şimdi senin setup'ını biliyoruz işte. iPad mini alıyorsun, defterini alıyorsun, evden çıkıyorsun. Öyle çalışıyorsun artık. Yani bunu oraya dahil edersin muhtemelen.
Tabii şeker kutusu yani, gibi minnacık bir şey abi yani.
Yani normal kulaklığı taşımazsın. Yani şu an kullandığın kulaklığı taşımazsın muhtemelen.
Şu an kullandığım kulaklığı ben taşırım. Çünkü ben dışarıda böyle... Çünkü onun da çok iyi noise cancelling'i vesairesi var. Onu götürürüm ama böyle işte anladın, yürüyüş yapacağım, şey yapacağım falan. Bir de birisiyle konuşamam. Onunla mesela konuşamam. Mikrofonu var ama sesi çamur gibi gidiyor karşıya. İkisini birden götüremiyor. Bunda mesela hani o açılardan toplantılara falan girerken güzel olur. Ama tabii şeyi hissediyorsun yani. Ben bugün mesela bir saate yakın falan taktım. İşte kulağın içinde bir cisim olduğu için zaman içerisinde o kulak dediğim yani orası mesela rahatsız olmaya başlıyor. Belki ağrı bile yapar bir saatin üzerinde taktığın zaman. Onu o kadar deneyimlemedim açıkçası ama şey olarak güzel. Ya şimdi bir tabii şimdi ben böyle diyorum da hani birçok insan muhtemelen beğenecektir Beats'in ses kalitesini. Yani bu şey olarak hani hava olsun diye söylemiyorum ama ben hani bu işte profesyonel kulaklıkları direkt amfiye falan takıp plaktan böyle müzik dinleyen bir adamım yani. Hani şimdi onları falan deneyimledikten sonra hani bu deneyim bana o yüzden birazcık daha şey geldi yani. Hani İskender yedikten sonra tost yemek gibi bir şey oldu yani. Şey, kantin tostu. Var ya böyle tek peynirde içinde kuru peynir olur. Çok gömdüğüm gibi geliyor kulaklığı ama aslında özellikler olarak çok iyi bir kulaklık. Mesela AirPods yine bunu tercih edebilirsin. Ben burada AirPods'un yani %40 falan ucuzunu aldım. Yani normalde normal Apple Store'daki fiyatı AirPods ayarında. Ama işte bu indirimle falan beraber Amerika'dan falan daha ucuz. Amerika fiyatlarına baktım. Amerika'dan falan bir 30-40 dolar daha ucuza geldi yani.
Ya Apple öyle yapıyor ya, bu Beats'i bayağı şey olarak kullanıyor. İnsanlar o deneyimi satmak için kullanıyor işte şeyde. Eylül ayında iPad aldığında yanında bedava veriyor. Bazen AirPods veriyordu, bazen AirPods, Beats falan veriyordu.
Beats veriyordu eskiden, artık MacBook AirPods aldığında veriyor.
Aynen. O yüzden hani millet bilmiyorum ya, ben satıyor işte. Ya şeydeki bence abi buradaki güzel yanı hani bütün işte ses kalitesleri vesaire. Ben hani AirPods kullanıyor olmam nedeni de o tamamen deneyimi yani. Ben kulaklığı hiçbir şekilde böyle düşünmüyorum yani. Bu kulaklığın şarjı var mı? İşte çıkarttığımda hani düşünmem gerekiyor mu? Şarja koymam gerekiyor mu falan. Hani bilmiyorum, seninkinin üzerinde de muhtemelen mini bir led vardır kutusunun üzerinde var diye tahmin ediyorum. Şöyle o mesela hani anında sana söylüyor. Kutuyu açtığında yeşilse falan hani AirPods'un şarj olmuş. Hani rahatsın. 3 saat. Onu mesela çok güzel tasarlamışlar. Yani sen anlamıyorsun ama alışıyorsun. Oradan diyor ki işte yeşilse sen kulaklığı açıp şeyi çıkarttığın zaman diyor ki AirPods'un şarjı dolu. Hani o zaman 3 saat ben 3 saat yanlış hatırlamıyorsam 3-4 saat herhalde şey yapmışlığım var. AirPods'u hani %100'den sıfıra indirmişliğim var. 3 ya da 3,5 saat diye tahmin ediyorum. Görüşme yapabiliyorsun. İşte koyduğunda mesela işte şarj oluyor mu onu anlayabiliyorsun. Sadece tek bir ışıkla onu çok güzel halletmişler. Yani bayağı hani kulaklık seninle konuşuyor, case seninle konuşuyormuş gibi oluyor. Hani sırf o tasarım için, yani o deneyim tasarlanan deneyim için ben açıkçası işte Beats'tir, AirPods'tur. Bunlara ben tavsiye ediyorum kablosuz kulaklık almak isteyenlere. Bir de özellikle mesela işte senin case'inde sen iPad'den konuşuyorsun. Ya işte atıyorum telefonun çalacak, çat diye eşinle konuşacaksın. Ondan sonra çat diye iMac'e geçeceksin. Oradan belki konuşacaksın falan. Hani bunların hepsine bu geçişler otomatik olarak yapılıyor ki benim case'imde çok iyi çalışıyordu ama işte bizim iş bilgisayarına kendi iCloud hesabını bağlayamadığı için orada hep her seferinde bilgisayara geçiş yaptığımda orada Bluetooth'tan tekrardan seçmem gerekiyor. Ama onun dışında herhangi bir sorun olmuyor. Bir kere bağlandıktan sonra tekrardan kulaklığı çıkartıp bağlanınca otomatik olarak tekrardan iş bilgisayarına bağlanıyor. Yani sırf bu deneyim için açıkçası ben tavsiye ediyorum. Yani Beats'i denemedim ama zaten ses kalitesi dediğin gibi yani hani kablosuz kulaklıklar da çok zor. Ama böyle deneyim için işte sürekli görüşme yapıyorsanız. Hani rahatsızlık konusunda da bende açıkçası çok bir rahatsızlık olmuyor. Dediğin gibi hani birkaç size olduğu için o içerisindeki o plastik şeyin tutacağın tam uygun olanı bulunca çok fazla yapmıyor. Ben de bir tek bazen konuşunca belki işte çenemle mi alakalı olabilir? Dışarı atıyor böyle yavaş yavaş kulaklığı. Sende de öyle bir şey oluyor. Belki olmuyor.
Bunda olmuyor işte.
Ekstra
klipsi
şey
var
sayesinde. Aynen. Belki hani AirPods'un böyle bir sıkıntısı. Sürekli böyle bir düzeltmek gerekiyor. Tekrar içine sokmak gerekiyor.
Bence. Evet. Spora giderken bundan başka bir şey almayı düşünemem mesela. Çünkü yani PXD'de koşarsan arkada bırakırsın PXD'yi. Büyük bir kulaklık oldu. Bir bakmışsın yolda kalmış. O yüzden şey yani böyle bir şey ihtiyaç vardı. Renkleri falan da güzel geldi. Gri adaçayı rengi bendeki ama böyle değişik renkleri var. Hatta Kim Kardashian'la collaboration yapmışlar. Kim Kardashian'ın Skims diye bir şeyi var. İç çamaşırı markası var. Oradaki renkleri, ten renklerini kullanmışlar. Kesin kapış kapış satmıştır diye düşünüyorum.
O da yani, Shopify kullanıyor bu arada. Kim harika. Kardashian'da.
Biz Dubai'deki şirkette Skims'in Orta Doğu'daki ilk satışını gerçekleştiren siteydik. Evet. Sadece bize özeldi. Yani kadının sadece Instagram'da hani Orta Doğu'daki takipçilerin buradan alabilir demesi bile sana aşırı bir trafik ve aşırı bir satış getiriyor. Böyle dakikalar içinde tükenmişti yani stoklar, öyle söyleyeyim.
Vardır öyle bir şey ya, Kim Kardashian Effect diye böyle.
Geçen de ceza yemiş zaten. 1 milyon 300 bin dolara yakın bir ceza yemiş. Çünkü bir
kripto
reklamı yapmış ve kripto reklamı ile ilgili Amerika'da şöyle güzel bir yasa varmış. Eğer kripto para reklamı yapıyorsan o reklam karşılığında kaç para aldığını da beyan etmen gerekiyormuş kamuoyuna. Hı-hı. Onu beyan etmediği için ki 250 bin dolar almış bu arada post için. 500 bin dolar mıydı, 250 bin dolar mıydı? İkisi de benim için çok büyük para yani. Hani post başına çok çok ciddi astronomik paralar. Neyse öyle bir ceza da yemişti yani. Kendisi hatta cezayı ödemeyi kabul etmiş.
3 milyon güzel dolardı demiş. Yanlış hatırlamıyorsam.
İki post daha atar tamam işte.
Ama oradaki şeyi yanında sanırım 2 yıl boyunca da mı ya 3 yıl boyunca falan da men edilmiş durumda. Yani kriptolarla ilgili herhangi bir reklam paylaşımı yapamayacak.
Yapmasın zaten abi. Kripto reklamı
bir şey. Abi manyaklık ya. Yani bir de yani atıyorum senin de bir, kendisi zaten bir marka yani hani o kadar düşmemesi lazım bence. Bilmiyorum normaldeki post fiyatı ne kadar acaba kripto belki atıyorum 2 katını mı verdi, 3 katını mı verdi, 5 katını mı verdi? Yani normal postu da o fiyattaysa biraz seçici davranır yani abi insan kendi şeyine zarar gelmesin diye. Markasına zarar gelmesin
abi
diye.
Bu kripto konusunda ben biraz şeyim yani Türkiye'de mesela futbol maçı seyrediyoruz. Bütün takımın üzerinde bit bilmem ne, bit zart, bit zurt, bilmem ne bit. Her yerde abi kripto para yani iyi vurgun yaptılar bence. Bilmiyorum bana öyle geliyor yani. İsim vermeyeceğim bize dava açmasınlar diye ama bu kripto şey şirketlerinde yani ben futbol kulüpleri de tamam gelen para eyvallah da yani nereden geliyor bu para bir bence sorgulasalar iyi olur yani.
Aynen, aynen. Buradan abi
bir tane pizza firması Galatasaray sponsor olmuştu. İsmini yine vermeyeceğim. Böyle bir rakam söylediler ki böyle dudağım uçukladı yani. Dedim ki pizzadan bu kadar kazanılıyor muymuş yani? Kazanacaksın. Bir de kazandığından bu kadar para verip sponsor olacaksın. Sonra girdim abi heriflerin 20 tane bir şubesi vardı ya. 20 tane şubeden nasıl kazanıyor parayı? Çok acayip işler yani. Bu futbol sponsorluklarında bizim Fener'de de oluyor biliyorsun. Ali Koç olduğu için sahibi Fenerbahçe'nin. Bir yerde Tüpraş yazıyor. Koç grubunun şirketi. Bir yerde Avis yazıyor. O da Koç grubunun şirketi. Bacak'ta bilmem ne yazıyor. Adam kendi şirketlerini Aygaz Maygaz yazıyor işte. Neyse. Bir şekilde kendi şirketlerinden para aktarmış oluyor. Legal mi? Legal tabii canım. Yani ona bir şey yok da. Böyle dönüyor yani futbol kulüpleri. Onu anlatmak istedim.
Buradan istersen abi bu haftanın konusuna geçiş yapalım.
Neymiş haftanın konusu?
Bu haftanın konusu Product Hunt.
Ha, bizim podcast'ın konusu çünkü çok büyük bir gündem olduğunu bilmiyorum da. Yakın zamanda Alto G'in Product Hunt'a çıkmasıyla birlikte bir tartışma döndü sanırım.
Ya sen ondan önce bahset. Bir Product... Aynen sen Product Hunt nedir ondan bahsedersen ben de o tartışmadan bahsedebilirim.
Evet, ürün avı demek yani Product Hunt direkt çevirecek olursak. Şey şu, SaaS'ların işte startup'ların hatta büyük şirketlerin de yani ya yeni çıkış lansman yaptıkları dönem ya da yeni bir özelliğin lansmanını yaptıkları dönem böyle oraya çıktıkları her gün oraya çıkan ürünlerin yenilendiği 24 saatte bir yeni bir sayfa açıldığı diyelim. Bir önceki günlerin de görebildiğin, ürünlerini görebildiğin bir yer. İnsanlar beğendikleri ürünlere oy verebiliyorlar ve oy verdikçe o işte günün birincisi, ikincisi vesaire oluyor. Dediğim gibi gün bitince de sıfırlanıyor. Ama aslında buradaki amaç birincisi işte benim böyle bir ürünüm var deyip bilinirliğini sağlamak. Çünkü insanlar ürün neler çıkmış bakalım falan diye oraya girebiliyorlar. İkinci asıl bence önemli olan şey de yeni çıkarttığın ürünle ilgili feedback toplamak. Yani orada üründen anlayan, daha önceden bu tarz ürünleri kullanmış ya da satın almış insanlar oluyor. Ve o insanlar senin ürünü görüp deneyip aa işte güzelmiş diye yorum yazabiliyorlar. Tabii onlara yorum yazdırmak için de onlara yorum yazmalarını isteyeceğin mekanizmalar falan kurman gerekiyor ama neticede güzel feedback toplayabildiğin, ürününü de duyurduğun bir platform.
Hı hı. Çok güzel özetledin abi. Geçtiğimiz günlerde de işte bahsettiğin şirket. Aslında hani ben şirketin adını bahsetmek istemiyordum çünkü bu yanlış anlaşılabilir gibi düşündüm. İçimizdeki İrlandalılar. Bahsetmeyeyim dedim çünkü şeyden dolayı hani konuşmak istediğim konu hani şirketten bağımsız bir konu. Çünkü ben bunu Türkiye'de daha çok gördüm. Şeyde nasıldır bilmiyorum startup ekosisteminde. Çünkü benim Türkiye'den işte takip ettiğim insanlar olduğundan dolayı önüme sürekli tweetler düşüyor. İşte biz Product'ta, Hunt'ta şu ürünümüzü launch ettik. Bize oy verin, bize oy verin falan gibisinden böyle bir şeyler düşüyor. Bahsettiğin şirket de işte gene launch etmişler ve daha sonrasında da işte belli bir süre Product Hunt göstermemiş ana sayfada, listelememiş, kaldırmışlar. Daha sonra tekrar eklemişler birkaç saat sonra. Daha sonra ardından işte bir kavga çıkmış. Niye bizi kaldırdılar? Kimse açıklama yapmıyor. Yorumlar silinmiş vesaire gibisinden. Yani böyle bir olay yaşanıyor. O olayı görünce ben tekrardan abi bu Product Hunt nedir? Niye gerektir? Niye insanlar böyle bir şeyle uğraşıyor diye tekrardan böyle bir düşüncelere daldım. Seninle de bayağı bir tartıştık bu konuyu çünkü bazı konularda...
Burada Product Hunt'ın logosu Google Glass takan bir kedi. Google Glass mı kaldı? Deyip bize koy güncelliğini abi. Başka AirPods taksın.
Aynen. Ya o işte oradaki tartışmadan dolayı ben işte dediğim gibi biraz sorgulamaya başladım. Product Hunt nedir? Niye vardır? Niye insanlar bu kadar uğraşıyor gibisinden? Çünkü ben artık şunu anlamaya başlıyordum. Önüme düşen işte sürekli bu tweetlerden ötürü. Yani Product Hunt hani dediğin gibi senin yeni bir ürün keşfetmek için giriyorsun. Yeni ürün neymiş diye bakıyorsun. Sevdiğin ürünlere oy veriyorsun. Hani bu şekilde diğer insanların da o ürünleri keşfetmesini sağlıyorsun aslında. Yani oradaki amaç o ve herhalde diye düşünüyorum bu işte ürünlerin launch eden işte startupların amacı da çoğunlukla birincisi işte böyle bir early adopter dediğimiz kitle. Çünkü hani oraya giren, ziyaret eden insanlar yeni şeyleri denemek isteyen insanlardır diye düşünüyorum. Ya da işte o kitle zaten kendileri de bir startup'ta çalıştığından dolayı onlardan böyle daha güzel feedback'ler alıyorsun. Ürününü biraz daha geliştirebiliyorsun. Hani asıl amacın ben bu olduğunu düşünüyorum. Hani Product Hunt'a niye çıkıyorsun? Feedback alayım ya da işte yeni insanlar bizi keşfetsin. Yeni müşteriler keşfedelim. Ama şimdi ben Türkiye tarafından baktığımda abi şöyle bir olay oluyor bizdeki işte. Eurovision yarışması gibi. Ondan sonra acaba ne bileyim bilmem ne altın örümcek yarışması gibi. İşte böyle yani hani bu tarz işte ya işte Türk startup'ı var, Türk startup'ını destekleyelim gibi bir şeyle çıkılıyor, satılıyor olay. Ve herkes işte retweetlemeye başlıyor ve daha sonra mesela bakıyorum ben. Ki ben hani genelde Hacker News'te de böyledir. Paylaşılan linkten çok yorumları okurum. Reddit'te de böyledir. İçeriye bakmaktan sonra çok işte insanlar ne demiş bu konuda. Ben onları mesela okumayı daha çok seviyorum. Oraya bakıyorum mesela yorumlar. Yorumlarda işte hani... Congrats for the launch falan gibisinden böyle sürekli yorumlar var. Ve her yorumun altında da işte o şirkette çalışan herkes tek tek teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Yani böyle ürün hakkında bir şeyler okuyamıyorsun. İşte insanların feedback hakkında bir şey okuyamıyorsun. Sürekli çevrenden bir kitleyi oraya çağırıp oy istiyorsun. Ki hani senin amacın aslında oy değildi orada. Hani oy almak biraz daha şeyi kanıtlıyor işte. Ürünün iyi olduğunu kanıtlıyor. Yani başka tanımadığın insanlardan oy almaktan bahsediyorum. Evet. Ama oradaki amacı işte ürünün biraz hani hakikaten iyi mi? Biraz onu da test ediyorsun değil mi? İyi, yüksek oy alırsan bu bir nevi sana işte bak yabancı bir platformdayız, tüm dünyaya açıldık. Çok oy alıyorsak ürünümüz iyidir. Bunu da test etmeni sağlıyorsun. Ama sen gidip işte Twitter'dan sürekli böyle oy isteyince zaten seni tanıyan insanlar oy veriyor. O tanıyan insanların kaçı hakikaten gerçekten ürünü kullanıyor ve kaçı gerçekten sana işte nasıl diyeyim şey feedback verecek, faydalı bir feedback verecek. Böyle şeyler olunca abi o bütün olay tamamen bir yarışa dönüyor. Ve insanlar artık şunu şey yapıyor. Yani ben onu da anlamıyorum. Hani 365 gün var. 365 tane günün birincisi olacak günün sonunda Product Hunt'ta ve işte herkes web sitesine koyuyor Product Hunt'ta günün birincisi olduk. Okey. Peki mesela işte kaç kişi geldi? Kaç kişi bunların mesela işte ücretli aboneliğe dönüştü vesaire gibisinden şeyleri çok fazla görmedim. Araştırdım hatta internette baktım yani kimse hakikaten böyle yazmış mı? Çünkü görüyorsundur senin web sitene gelen ziyaretçi Product'tan ya da işte kaç tanesi hakikaten üyelik almış gibisinden. Böyle olunca da abi hali ya böyle bir şey niye gerek var ve insanlar niye bunun için çabalıyor? Neden sürekli oy istiyorlar? Yani paylaş. Hakikaten zaten ürünün iyiyse birinciliğe çıkarsın gibisinden ve daha sonra şeyi de gördüm açıkçası. Yani böyle nasıl diyeyim şirketler hani Twitter takipçisi satan şirketler gibi Product Hunt'ta seni birinci yaparız diyen şirketler de çıkmıştı. Atıyorum 5000 dolar veriyormuşsun seni birinci yapıyorlarmış falan. Hani böyle şeyler de varmış. O yüzden hala ben şeyi sorgulamaya başladım. Ya bu Product Hunt niye var? Hakikaten gerek mi? Birinci olmak için bu kadar uğraşmaya gerek var mı? Olamayınca bu kadar işte kavga çıkartmaya gerek var mı? Ya da işte hani hakkımızı savunmaya gerek var mı bu kadar? Ya da işte bütün girişimleri satarken işte hani Türk girişimci çıktı. Bunu bu şekilde satmak iyi bir şey mi? Gibisine tekrardan böyle beni bir sürü sorgulamalara itti. O yüzden bu konuyu biraz konuşalım dedim ki sen startup dünyasında bayağı iç içesin. Bu olayları daha da iyi biliyorsun ki biz seninle biraz da tartıştık bu konuda farklı fikirlere sahip olduğumuzdan dolayı. O yüzden ben biraz daha senin görüşlerini daha çok dinlemek istiyorum bu konuda.
Çok tartışmadık ya sadece. Yani fikirleri
tartıştık söyledik. Deyince de fikir alışverişi
kavga ettik sen diye düşünmüyorum. Ya şimdi şöyle biz de burada yakın zamana çıkacağız Product Hunt'a ama biz yani böyle işte öncesinden işte şu kadar gün kaldı vesaire yani burada bahsettiğimiz şirketle ilgili söylemiyorum yani. Diğerlerinin de yaptığını gördüğüm için söylüyorum. Bu kadar böyle hayat memat meselesi değil. Product Hunt'ın güzel bir tarafı işte bir dediğim gibi bilinirlik sağlaması. Bugün siteye giren insanlar bugünün birincisi ya da bugün işte ilk üçe bunlar girmiş. İyi oy almışlar. Bir bakayım neymiş bu diyebiliyorlar. Ve aslında asıl şey işte mesela senin iyi bir web siten varsa, iyi bir ürünün varsa, beğenilen bir şey varsa mesela onun linkinin gidip de Hacker News'a falan paylaşılmasının mesela etkisi Product Hunt'ın etkisinden belki 10 kat daha fazla yani. Ve eski şey de yok burada. Product Hunt bir ara özellikle bu startupların coştuğu bir dönem var böyle 2014-2015 falan gibi herhalde. Tam tarihini şey yapamıyorum ama bir dönem böyle hakikaten startup buluşmalarının falan böyle her hafta olduğu bir dönem. Herkesin startup kurmaya çalıştığı dönem. O dönemde mesela bayağı bir şeydi Product Hunt. Cafcaflı bir şeydi. Product Hunt'a çıkmak önemli bir şeydi. İşte Hunter'lar vardı. Hunter'larla anlaşıyorlardı. Bir de öyle de bir şey var. İşte Hunter'ın çok takipçisi var Product Hunt'ta. Bir şeyi huntladığı zaman yani bir şeyi duyurduğu zaman onun adıya duyuruyorsun. Duyurduğun zaman onun takipçilerine bildirim gidiyor ama işte o mesela geri tepen bir şeymiş artık. Onu biraz araştırdık biz. Bir Hunter bir ürünü çıktığı zaman Hunter bundan para almış deyip kimse girip bakmıyormuş yani. Artık o işe dönmüş yani iş. Yani biraz yozlaşmış bir ortam var Product Hunt'ta. Ben mesela girip baktığım bir yer değil benim Product Hunt. Çünkü girersen abi bir sürü farklı ürün var. O da var, bu da var vesaire. Ama eğer ürününe çok böyle garanti güveniyorsan Product Hunt'ı kullanarak çok fazla insan çekebilir ve bunun başka yerlere paylaşılmasını sağlayabilirsin. O açıdan bir katalizör görevi görüyor. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı da işte dediğim gibi feedback toplamak. Yani sen bir özellik yaptın. Özelliği kullanabilecek insanların gelip deneyip ya da şey yapıp fikir çok hoşmuş bunu da yapıyor musunuz falan diye soru sormalarını sağlamak. Ve onun public bir şekilde altına cevabını yazmak. Evet onu şu an işte yok ama roadmap'imizde şuradan ulaşabilirsiniz. Onu roadmap'e koyduk. Şöyle yapacağız böyle yapacağız dediğin zaman diğer insanlar da bunu görebiliyorlar. Bu açılardan güzel bir şey ama mesela şeyi falan hiç mantıklı bulmuyorum. Mesela siteye koyuyorlar işte Product Hunt'ta birinci olduk falan diye. Bu benim için hiç önemli bir şey değil yani. Bir şeyin Product Hunt'ta birinci olması iyi olduğunu göstermiyor dediğin sebeplerden dolayı. Şimdi biliyorsun bizim Türklerin şeyi var. Yani bir yerde bir oylama varsa abi, Türk'ün elini kimse bükemez. Bu artık yani yazılı olmayan bir kural. Hatta yani şöyle bir seviye oluyor. İşte mesela UEFA falan şey yapıyor işte. Sizce en ateşli taraftar kimdi falan diye böyle. İşte önce mesela şey falan yapıyorlar. Bir tane Türk takımı koyuyorlardı. Baklar Türk takımları %90 falan oy alıyor. Dediler ki ulan burada acayip etkileşim var. Bu sefer Fener mi Galatasaray mı falan diye anket yapmaya başladı. Koskoca UEFA yani, tamam mı? Çünkü birbirini yiyecek yani. Witcher 3 çıktığında şey demişlerdi. Bir sonraki dil desteğimiz hangi dil için olsun diye. Kırmıştık abi anketi yani Witcher 3. Türkçe böyle açık ara birinci olmuştu diye hatırlıyorum o zaman. Millet gece gündüz şey yapıyor. Hatta bunun ters tepeni de var. Başka bir örnek daha vereceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bundan belli bir sene önce inci sözlük varken yani meşhurken otobüslerimiz ne renk olsun diye bir anket açma hatasında bulunmuştu. En çirkin renk de mordu abi. Ve inci sözlük demeyi örgütlenip moru birinci yapmışlardı. Ve mor çıkmıştı otobüsler o dönem. İlk otobüsler, ilk seri mor bir şekilde gelmişti böyle. Tersten bozan şeyimiz de var. Yani anket oldu mu abi biz o anketi istediğimiz sonucu alırız. O yüzden de mesela bu tarz şeylerde özellikle oy verilmesi gerektiği noktada hakikaten güzel örgütlenme sağlanabiliyor. Ama işte Product Hunt da zaman içerisinde bunu görmüş yani. Böyle böyle şeyler var ve aslında algoritmayı değiştirmiş. Yani yeni hesap açıp da oy verenler mesela oy ortalamaları ağırlıkları çok daha düşük oluyor. Hatta sıfıra yakın oluyor. Hiç yorum yazmamış, daha önce Product Hunt'a takılmamış mesela kişilerin düşük oluyor vesaire. Ona göre bir şey yapmışlar ve çok fazla olunca da herhalde bu üründe böyle bir şey olmuş. Önce bir burada bir fraud var deyip herhalde bir durdurdular, kapattılar. Sonra bir şeyleri temizlediler, tekrardan açtılar gibi bir durum var. Ben bunu da bu kadar ciddiye alınması gerektiğini düşünmüyorum burada. Bırak insanlar yapsın fraud. Yani ürün zaten kendisi bir şekilde kendisini ikna eder. Çok oy alsa bile insanlar girip bu neymiş deyip çıkarlar diye düşünüyorum. Ama onlar da herhalde kendi kredibilitelerini korumak için böyle bir şeye giriştiler. Dediğim gibi yani startupların bunu bu kadar ciddiye almaması gerekiyor. Ama faydalı, yani iyi kullanıldığında faydalı bir tool. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak aslında böyle özetleyebiliriz yani kullanım açısından. Tabii daha önceden Product Hunt'a çıkmış insanların böyle belli başlı taktikleri var. Onları dinlemek lazım. Biz dinledik yani çıkacağımız için. İşte mesela saat 10'da gün başlıyor sanırım bizim Türkiye saatiyle. Ama mesela direkt 10'da atmıyorsun da 11'e kadar bekliyorsun. Çünkü o 10 ile 11 arasında işte Twitter, Facebook falan yeni bir özelliğini duyurabiliyor. Onlar duyurduğu zaman mesela onlar daha fazla ilgi görüyor. Seninkini göz ardı ediyor insanlar. O zaman mesela bakıyorsun o gün böyle büyük bir yer çıktıysa o gün paylaşmıyorsun da ertesi gün paylaşıyorsun gibi durumlar var. Onların bir optimizasyonları var yani. Tabii ne kadar az rekabet olursa senin ürünün o kadar ön plana çıkar. O da ayrı mesele tabii.
Ya ben bir de abi mesela bu şeyi anlamıyorum ya işte bu biraz milliyetçi yaklaşma olayını anlamıyorum işte Türk girişimi. Abi yani hani o bırak girişim zaten iyi bir girişim yani. Onu öyle bir etikete ihtiyacın yok yani açıkçası. Ki o yüzden ben hani genelde bu tarz şeylerin ya bakın ürünümüz iyi. Ürünümüz iyi olduğu için bizi destekleyin. Yani Türk girişimi olduğu için desteklemeyin. Hani ben kendi işimde de öyle şey yapsam işte atıyorum. Burada da mesela onu göremiyorsun yani işte bir şey oluyor ya bu Alman şirketi bunu destekleyelim gibi değil de ya abi kimse umurunda değil ya ürün iyi mi ona bakıyorsun. Hani gene şeye bakın hani meritokrasi olayı yani hani iyi neyse onu şey yapıyorsun adam kayırmaktan şeyden ziyade. Çoğu kişi de öyle eleştirmiş mesela işte bu konuyu. Hani işte herkes bütün işte Türklerden oy alıyorsun okey birinci oldun okey. Peki işte hakikaten orada böyle şeyi de görebiliyorsun. Yorumları falan okuyunca da görebiliyorsun aslında. Hep işte Türkçe isimler yorumlarda olduğundan dolayı. Hani orada gene böyle atıyorum yabancı bile olsan bir böyle bir şüpheleniyorsun ya bu ürün niye böyle gibisinden ve hakikaten atıyorum ilgin varsa bile o ilginden vazgeçebiliyorsun. Yani denemek istemeyebiliyorsun. Yani burada belki bir şekilde bu başka taktiklerle üst sıraya gelmiş gibi olabiliyorsun. Yani bana böyle sanki nasıl diyeyim böyle korrupt bir sistem varmış gibi geliyor açıkçası. Yani iş akışına bırakılsa sanki daha iyi olabilirmiş gibi. Yani oradaki viral etkisi daha iyi olabilirmiş gibi. Daha iyi, daha faydalı feedback toplayabilirmişsin gibi. Ya da daha kaliteli kullanıcı çekebilirmişsin gibi geliyor bana. O yüzden böyle sanki amaç orada feedback toplamaktan ziyade böyle birinci olmak ve insanların o birinci olmaya optimize olması biraz beni açıkçası şaşırttı. O yüzden hani bunu konuşalım dedim. Buradan da biraz şeye geçiş yapalım dedim aslında. Çünkü hani asıl mevzu burada işte product onta çıkmanın, işte launch ediyoruz diyorlar. Sen early adopter dediğimiz bu. Bunu nasıl çeviririz? Erken adapte olanlar mı diyelim?
İlk müşteriler ya.
İlk müşteri. İlk müşteriyi aslında çekmeye çalışıyorsun. Genelde product hunt'ı da aslında yapmak istediğin şey. Ama benim anladığım kadarıyla belki biraz daha sonra yapıyorsun. Çünkü önce bir ilk müşterilerden feedback alıp belki ürünü biraz daha değiştirmek gerekir ki tüm dünyaya öyle duyurmak lazım gibi. O yüzden de biraz bu ilk müşteriler nasıl çekilir onlardan konuşalım dedim. Çünkü çok güzel bir Substack'ta, newsletter'da okudum. Onun da ben linkini paylaşırım. Orada çok güzel bir başlığı var. Scale olmayan yöntemlerle nasıl ilk müşterilerini çekersin diye. Burada yazıyı yazan kişi bütün böyle bizim aslında bildiğimiz markaları, kullandığımız markalar işte Uber'inden tut Yelp'ine kadar falan araştırmış. İlk müşterilerinin bu şirketler nasıl çekmişler? Onları yazmışlar ve daha sonra da 7 maddede böyle özetlemiş aslında. Onu konuşalım istedim. Ama ben ondan önce sana şeyi sorayım. Siz nasıl ilk müşterilerinizi çektiniz? Çünkü sen de bir startupta çalışıyorsun. App Circle olarak.
Ben ilk kuruluşuna girmedim ama evet, ilk müşterileri genellikle yine etraftaki çevreden aslında kazanıyorsun. İlgilenen insanlar oluyor. Çünkü birazcık işte içerik falan üretiyorsun içeride. Bu önemli bir şey aslında. Yani ilk başlangıçta böyle bir miktar konuyla ilgili içeriğin varsa onunla çıkarsan search engine'ler seni o konuyla ilgili indekslemeye başlıyor ve oradan biraz organik ziyaretçi almaya başlıyorsun arama motorlarından. Ve o insanlar geldikten sonra ürüne şey olduğu zaman onlara tabii biraz yakın temasta bulunmak gerekiyor. Yani feedback bir ürünün her aşamasında çok çok önemli. Yani ben mesela işte quantitative dediğimiz yani sayısal analiz ve qualitative yani aslında nasıl diyeyim niteliksel analiz. Nitelik ve nicelik olarak nicelik düşünebiliriz. Aynen. Ya ben her zaman nitelikli feedback'in çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen sen rakamlara baktığında üründeki eksikliği göremeyebiliyorsun. Ama mesela seni terk etmiş bir müşteriye neden terk ettin diye sorduğunda düzgün bir dille tabii ki. O da mesela sana çat çat çat sebepleri söylüyor. Başka bir müşteriye sorduğunda mesela onun aynı sebepleri söylüyorsa o zaman orada demek ki kritik bir durum var. Senin orayı çözmen gerekiyor demektir. Bu tarz feedbackler çok önemli. O yüzden de böyle ilk seni seçen ve kullanmaya çalışan, seni deneyen müşteri çok kıymetli oluyor. Çünkü normalde belki gidebileceği başka ürünler varken seni tercih ediyor. Ve bu şekilde bir yaklaşımda geliyor. Sen de o yüzden o şeyden alabildiğin feedback'i alman lazım. Onu elinden kaçırmaman lazım. Biraz yakın temas kurman lazım. Support'u falan çok iyi vermen lazım. Bir şeye takıldığı zaman sorduğu zaman. Bizim developer tool olduğu için support çok önemli bizde. Yani bir yerde takıldığı zaman, yapamadığı zaman falan hemen müdahil olup ona yardımcı olman lazım. Bazen support'la bile elinde tutabiliyorsun. Tabi bu bir yöntem yani hani biraz insan çekip o ilk insanlardan feedback toplayıp iterasyonla gitmek. Bu ilk yöntem. Bazıları mesela çok farklı bir yaklaşım yapıyor. Mesela Dropbox bunu yapmıştı. Büyük bir örnektir Dropbox. Dropbox iyi bir ürün yapıp ürünle ilgili bir 30 saniyelik video koyup kardeşim siz birbirinize dosya atarken mailinize koyuyorsunuz, okula gidiyorsun, Gmail'de arıyorsun falan. Hani biz bir tane şey yapıyoruz. Bilgisayarında duran bir klasör var. Sen oraya ne atarsan bütün cihazlarında o klasöre erişebiliyorsun gibi bir fikir de aslında bir fikri anlatan 30 saniyelik bir video koyup altına waitlist için adını bırak diye bir tane şey koydular. E-mail bırakabildiğin tek fieldlık bir alan koydular. Böyle ilk saatte 250 bin kişi mi ne kayıt olmuş yani. Çünkü işte Hacker News falan bu arada çok önemli. Adam bir koyuyor diyor bak böyle bir fikir var çok güzel. Upvote oluyor Hacker News'da bir anda yukarı çıkıyor binlerce insan giriyor. Binlerce insan giriyor. Onlar da videoyu seyrediyorlar. İkna olurlarsa bir anda çok büyük bir potansiyel biriktirmiş oluyorsun. Sonra yavaş yavaş herkese açtılar ki şu an bile çok kullanılan bir taktik biliyorsun. Waitlist oluşturup biraz hype'ı büyütüyorlar. Bazı tool'lar var. Ben 8 ay önce waitlist'e girmişim. Hala access gelmedi yani. O da ayrı bir saçmalık yani. Onu da yapmayın tabii ki yani. Erkenden açmaya bakın herkese. Tabii önden girince ayrıcalıklı falan
unutursun abi yani ürün neymiş ki tekrardan mailin gelince.
Ben unuttum işte o ürünü. Geçen birisi yani. Kabul aldım falan diye tweet atmıyorlar böyle. 6 ayda bir tweet atmışlar. Görünce böyle bir tool'a ben kayıt olmuştum diye hatırladım yani. O da tabii çok iyi bir izlenim değil. Ürünü geliştiremediğinin izlenimini veriyor ama böyle farklı yaklaşımlar var yani. Bazen hakikaten ürününe çok güvenirsin. Dersin ki böyle bir şey yaptım. Talep toplarsın, kapıları açarsın. Bir anda senin bir sürü müşterin olur başlangıçta. Yatırım paran da varsa yaparsın yandan. Ama daha küçük küçük başlayanlar da var bizim gibi. İlk müşteriler ödemeye başlıyor. Etrafındakiler demo yapıyorsun. Diyor ki ya biz bunu kullanırız ama şu lazım. Yani bu olursa alırız falan diyorlar. O zaman biraz hatta onları dinliyorsun yani.
Ya bazı durumlarda abi şey oluyormuş diye duydum. Özellikle bu Y Combinator'da işte Paul Graham başındayken falan. Yani o early adapter dediğimiz işte kişilerden aldığın feedback'le ürününü komple pivot edenler olabiliyormuş. Yani
Evet. Atıyorum
yani sen farklı bir ürün geliştirdin. Atıyorum sizin örnekte CI/CD şey geliştirdin. Öyle bir feedback geliyor ki ya işte CI/CD'nin şu kısmını mesela bizde böyle çözen bir şey yok diyorlar. Çat diye diyorsun ki ya ben bunu yapmak yerine aslında biz bunu yapsak pazarda da böyle bir şey yokmuş, böyle de bir ihtiyaç varmış diye hakikaten ürünü pivot edenler oluyormuş. Zaten bu startup konuları olunca ben açıkçası yani Paul Graham ne söylese böyle şey gibiyim yani hani peygamber şey yapmasınlar da peygamber gözüyle bakıyorlar çünkü startup şeyinde dünyasında
ekranista
falan da ya benim takip ettiğim çevrede hani öyle şey yapıyorlar aslında öyle görüyorlar yani adamın tecrübelerinden ötürü işte Y Combinator'dan çıkan startupların büyük şirket olmasından ötürü orada da mesela adamın tek söylediği şey o ya yani sorunu çözen bir tane ürünü yap ondan sonra insanlara sun ve onlardan sürekli feedback topla ve onlara göre geliştir diye. Bu bahsettiğim newsletter'daki yazıda da şey diyor öncelikle işte mesela arkadaşlarına ve iş arkadaşlarına önce ulaş diyor ürün yaptıktan sonra. Ondan sonra diyor ki hedeflenmiş yabancılara işte atıyorum sen developerlara yönelik bir şey yapıyorsan işte sadece işte Ruby kullanan developerlarsa git yani Ruby'de yapan kullanıcıları GitHub'dan bul mesela mail at bak böyle bir ürün var senin işini çözebiliriz gibisinden. Daha sonra işte şey demiş, bu sanırım senin yaptığın da bir şey. Senin hedeflediğin kişiler neredeyse oraya git. Atıyorum etkinlik olabilir, offline bir etkinlik olabilir, online bir etkinlik. Sen bunu da yapıyorsun diye biliyorum.
Evet, yani belki daha o yeni yeni başlı eventler ama Türkiye'dekiler özellikle hepsine gitmeye çalışıyorum.
Ya o biraz daha sanki abi iyi oluyormuş gibi geliyor. Yani ben mesela işte bu bir Cocoa Heads Meetup'ına gitmiştim. Orada mesela işte bu language tool ürününü geliştiren bir ekiple şey yapmıştım, konuşmuştum. Orada mesela anında öğreniyorsun. Ürünü nasıl geliştiriyorlar falan anında feedback'ini veriyorsun. Ben dedim işte ya şu özelliğiniz çok güzel falan gibisinden. Bayağı detaylı falan feedback vermiştim. Yüz yüze olduğunda yani aldığın feedback inanılmaz oluyor. Yani hakikaten daha uzun bir de alışveriş yapabiliyorsun. Yani atıyorum sana sadece bir tane tweet atıp 140 karakterde şey yapmaktan ziyade sana feedback gelmesinden ziyade offline'de görüşünce hakikaten böyle yarım saat falan oturup şey yapabiliyorsun, sohbet edebiliyorsun. Gerçekten pain point'ler ne falan onları anlayabiliyorsun. Ondan sonra burada şey de demiş, influencer'larla anlaşabilirsin demiş. Daha sonra işte basından destek alabilirsin. Bunu genelde şey yapıyorlar yanlış bilmiyorsam. Basın bülteni gönderiyorlar. Atıyorum tek ranch'a basın bülteni gönderiyorlar. Hani. TechCrunch okuyup şey yapar mı bilmiyorum ama senin gönderdiğin e-maili ya da işte şey demişti create viral content yarat demiş. Bu belki hani bazı startuplar için çok zor olabilir ama ne bileyim son kullanıcıya hitap eden şeyler varsa işte Dropbox
viralin tutup
viral olmuştur.
Belirsiz bir şey ama.
Aynen. Daha sonra da şey demiş mesela burada get physical placement demiş. Yani işte ne bileyim insanlara broşür dağıtmak. Garip şey düşünsene abi. Ya İstanbul'da sokakta CI/CD startup broşürlerine. Şeyde tutabilir aslında.
Tepkileri merak ediyorum açıkçası.
Doğru mekandaysan doğru nasıl kitle varsa. Atıyorum ya bunu mesela şeyde yapabilirsin belki. Sen coworking space'e gidiyorsun. Coworking space'te böyle bir tur atarken insanlara bakın bizim böyle bir ürünümüz var gibisinden ya da atıyorum ne bileyim buna benzer bir mobile developer etkinliği olsa değil mi? Yani orası tam olarak senin hedef kitlen yani. Ve burada mesela bu sayılan örneklerin çoğu, o yüzden ben bunu açıkçası paylaşmak istedim. Çünkü normalde paran varsa zaten her türlü sen bulursun yani ilk kitleyi. Buradaki çoğu tavsiye ettiğimiz şeyler aslında çok düşük maliyetle yani zaman dışında, zaman tabii harcaman gerekir de para harcamadan yapılacak şeylermiş gibi geliyor. İşte bu broşürü dağıtma dediğin gibi işte. iOS developerların etkinliği varsa git ürününü anlat orada, ya da bir tane stand aç, belki stand açmaya para isteyebilirlerdi. En kötü konuşmacı olarak gidersin. Orada dersin ki işte ben şu şirkette çalışıyorum. Yaptığımız iş şudur diye. Yani orada bile yani 1 dakika 2 dakikalık aslında kısmen yaptığın işin reklamını yapmış. Daha sonra da konuşmana devam edebilirsin. Senin başka denediğin yöntemler var mı? Ben onu merak ediyorum. Kullanıcıları çekmek için bu şekilde. Çünkü sen ya daha işte direkt tecrübeden konuşuyorsun. Ben şeyden, referanstan konuşuyorum.
Yok, söylediklerin hepsi geçerli yani. İşte YouTube videoları mesela çok önemli artık. Hmm. Çünkü developerlar artık YouTube videoları üzerinden çok gidiyor. Iyi. Orada biraz böyle webinar vesaire yapmak lazım yani. Kendi ürününü kullandığın mesela random bir developer buluyorsun. Bizim mesela oradaki en büyük eksikliğimiz İngilizcesi iyi olan tanıdığımız böyle random developer bulamadık yani. Yani yabancılara gitmek lazım. Onlarda da çok şey yapamıyoruz. Mesela böyle canlı yayın. Adam kendi projesine geliyor mesela, CI/CD süreçlerini senin ürünün üzerine tık tık yapıyor. Ondan sonra sen de oradan anlatıyorsun. 20 dakikalık, yarım saatlik videolar mesela. Bunlar etkili oluyor. Hem o kişi popüler bir kişiyse mesela beraber yaptın, hem onun kitlesini alıyorsun. Hem de YouTube'da güzel bir içerik oluşmuş oluyor. Yine dediğim gibi ürün demolarının videoları her zaman işte YouTube'da olursa iyi oluyor.
Oradan da ben bunu mesela şeyde görmüştüm abi. Versal, yanlış hatırlamıyorsam, neredeyse bütün entegrasyonları için bir videosu var. Yani atıyorum ne bileyim işte bir Next.js'de nasıl Versal ayağa kaldırırsın, bilmem neyi nasıl bağlarsın falan gibisinden böyle çok kısa işte 5 dakikalık, bazen işte 10 dakikalık videolarla sana bir şeyler anlatıyor. Ama atıyorum orada kişi mesela başka bir şey diye aratıyor. Atıyorum Next.js diye aratıyor ya da işte ne bileyim React diye aratıyor, ama işte sen Versal'da React'la şu nasıl yapılır gibisinden bir video çektiğin için senin video da orada rastlanıyor. Daha sonra da diyor ki Versal neymiş diyor. Daha sonra diğer videolarına bakıyor. Daha sonra Versal'a bakıyor falan gibisinden. Ve bu aslında tamamen maliyetsiz bir şey. Yani herhangi bir reklam falan vermiyorsun. İstersen onu da yapabilirsin ama.
Tabii yani reklam da bu arada çok iyi trafik getirir yani. Doğru reklamları ayarlarsan, biraz da para harcarsan güzel trafik gelir içeriye. Önemli olan trafik geldikten sonra, bu neymiş diyenler geldikten sonra o insanları tutup içeriye sokup bir user haline getirmek. User olduktan sonra da onu ücretli hale getirmek. Zor olan kısım orası zaten. Yoksa insanları siteye getirmekte bir sıkıntı yok. Onu birçok yöntemde yaparsın. Dediğim gibi işte content marketing bunlardan bir tanesi.
Aynen. İşte senin sen bayağı zaman geçiriyorsun.
Çok geçiriyorum. Bayağı vakit geçiriyorum. Yani senin hedef kitlenin ilgisini çekebilecek yazıları bulup bunları yazdırıp, çünkü hepsini sen yazamazsın. Öyle bir vakit yok zaten. Yazdırıp, ücreti karşılığında yazdırıp, daha sonra bunlar yazıldıktan sonra bunları çeşitli mecralar, işte developer newsletterlarında, Hacker News'da, İşte Reddit'te mesela. Reddit'ten biz çok büyük geri dönüş almaya başladık. Android subreddit'ine mesela bir Android makalesi paylaşıyorsun. 900 kişi falan geliyor yani linki paylaşınca. Wow. 900 kişinin blogda bir yazıyı okuması, evet 900'ün 900'ü App Circle neymiş demiyor. Belki 20 tanesi, 30 tanesi diyor ama bu bir de bir şey yani. Tabii yazının içerisinde de işte conversion yapmaya çalışacaksın. Belki işte call to action butonu falan koyacaksın gibi durumlar var. Yani şeyi gördüm tabii ben yani bu işe girdikten sonra. Ben mesela sitenin gerçekten böyle hani süslü ve güzel ve ikna edici olması gerektiğini düşünürdüm. Öyle olması gerekiyor ama onunla birlikte bir sürü işte trik var. Bizim hakkımıza ne dediler? Şuralarda 5 yıldızlı review aldık işte. Ürün review siteleri var. Bunların mesela mutlaka yazılması gerekiyor. Sürekli call to action mesela diyoruz işte. Az önce gördük ya sign up for free butonu. Niye bir tane daha koymuşlar falan diyorsun. O çünkü abi insanlar sonradan aramakla uğraşmayıp çıkabiliyorlarmış. Adam aşağı kadar okuyor. Aa tamam diye ilginçmiş bir üye olayım derken bakıyor neredeydi ya bu sign up, hızlı scroll ediyor falan. Hop dikkati dağılıyor, pat gidiyor. Hani o yüzden mesela zırt pırt sign up for free koyuyorlar yani araya. Gibi mesela böyle bir sürü trik varmış. Yani bunların işin içine girince oynuyorsun. Biz de şu an zaten ana sayfamızı tekrardan optimize ediyoruz. Hatta bugün bütün günü ben o tasarımlar üzerine çalıştım. Böyle yani hani şeyimiz bu şekilde çekebiliyorsun dediğim gibi yani. Hem reklamla paid şeyde hem de organik bir şekilde kullanıcı çekiyorsun. Dediğim gibi mesela bedava verebilirsin insanlara. Bedava vermekte hiç sakınca yok.
Ha, öyle yapanlar da oluyor değil mi? Yani?
Influencer falan dediğimiz insanlara mesela abi sana gel işte 6 ay, 3 ay bedava vereyim. CI/CD süreçlerini benden yönet diyorsun. Sonra adam kullanıcı memnun musun? Memnunsan abi bize bir review yazar mısın şurada? Ya da şöyle bir testimonial verir misin? Web sitesine koyalım vesaire gibisinden. Testimonial'larda da farklı personaları mesela ele alman lazım. Hep yani şey değil de mesela bir büyük organizasyonda tek lead birisi konuşsun. Bir sonraki slide'de mesela 3 kişilik development startup mesela küçük startup 3 tane mobilcisi var. O mesela konuşsun. Bir tane sıradan bir developer konuşsun. Bir tane işte DevOps'u birisi konuşsun. Mesela bizim örnekte olduğu gibi. Ben uğraşmıyorum artık mobil takımın. Her şeyi AppCircle hayal ediyorlar falan gibi bir şey yazdım mı zaten. Hmm. Çok ikna edici oluyor. Çünkü başka DevOps'u gördük. Ulan ben bu heriflerin Jenkins'iyle uğraşıyorum. Her Allah'ın günü. Dur bakayım şunu bir deneyelim de belki buna geçeriz falan diyor. Gibi mesela böyle şeyler olabiliyor. İnsanların empati kurabilecekleri şeyler vermen gerekiyor. Yani ya bu çok komple bir disiplin abi marketing, product marketing yani. Şimdi burada podcast'te hepsini tek tek anlatamam ama yapılacak bir sürü teknik var. Bunları deneyip hangisi tutuyorsa ondan devam etmen gerekiyor. Bazıları çünkü hiç tutmuyor. Mesela Twitter'dan reklam vermek bizim için hiç iyi olmadı. Bir sürü paramız gitti ve kimse gelmedi mesela. Belki yanlış reklamı yaptık bilmiyorum ama Twitter'da mesela Twitter reklamları sanki daha göz ardı ediliyormuş gibi geliyor bana. Ama mesela Reddit reklamları bize çok iyi getirdi yani. Reddit'te reklam verdik. Yani CPC'miz çok düşüktü yani centlerle ifade edebileceğim. 10-12 cent falan bir CPC'miz vardı ki çok iyi yani.
Ya ben geçenlerde aynen onu da söylemiş olalım. Geçenlerde işte bir makale okumuştum. Seninle de paylaşmıştım ya. Aslında reklamların çoğunu botlar görüyor. Özellikle Twitter'da da muhtemelen botlara gidiyor para. O yüzden aslında geri dönüş olamıyor olabilir.
Ama impression bazı Reddit ödemeyebilirsin. Yani click başına da ödeyebilirsin para.
Yani ama işte o zaman da bot klikliyor yani o zaman da. Yani şeyler o kadar basit ki artık abi. İşte geçen gördüm yani işte bu aslında end-to-end testler için yazılmış hani uygulamalar var. Senin işte uygulamaya kaydolmanı sağlıyor. Mesela işte onları kullanarak da bu şekilde şey yapanlar var. İşte VPN vesaire kullanıyorlar. Onları manipüle ederek sana işte hem impression yaratıyor hem gidip klikliyor. Klikledikten sonra hatta atıyorum AppCircle'da belli flow'lar var. İşte önce şu sayfayı ziyaret, şu sayfayı ziyaret falan filan gibisinden şeyler yapabiliyorlar. Hala paran çöp oluyor yani. O yüzden ben açıkçası şu ana kadar Twitter'dan reklam verip de yani bir şey kazanan görmedim ki Twitter'ın da açıkçası ben daha çok şey diye kullanamazsınız yani tarafların. Bir duyuru yapacaksın hani yeni bir şeyler çıkmış. Ya da işte hikayeni anlatmak için güzel bir yer. İşte Linear mesela bunu çok güzel yapıyor. Yani ürünlerini nasıl geliştirdiklerini, yeni ekledikleri yeni özellikleri çok güzel anlatıyor.
Figma'yı açmışlar
ya. Da customer. Yani aynen. Ya da aynen o mesela bayağı ilginçti yani. Ya da işte şey yapacaksın. Customer support vereceksin. O konularda çok iyi. Ya da işte gelen feedbackleri oradan hemen cevaplayacaksın vesaire gibisinden. Ama işte müşteri çekmek için çok zor. Eğer hikaye anlatmıyorsan işte reklamla vesaire. Reddit konusunda da abi ben şunu gördüm. Apple bile Reddit'e reklam veriyor biliyor musun? Ya ben sürekli scroll yapıyorum. Ya bir tane şeyin dizinin reklamı çıkıyor. Sürekli şeyin işte bu C dizisi var ya onun reklamı çıkıyor. Geçen de bir tane Hindistan'da geçen bir yeni bir dizi çıkmış. Onun reklamı çıkıyor. Ya dedim artık yeter neymiş bu dedim. Bugün açtım seyrettim yani. O kadar çok görüyorum ki artık Reddit'te. Ya mesela Apple lansmanlarından önce de Reddit'e gene reklam veriyor. Reddit'in güzel yanı şu. Şimdi Twitter'da bilmiyorum. Zaten hesaplarda çok fazla bir data yok. Yani anlayamıyorsun kim neye ilgisi var. İşte attığı tweetlerden falan bilmiyorum. Belki sürekli bir background job vardır. Her gün milletin profilini şey yapıyorlardır. Profiliyorlardır insanları. Neler ilgisi var gibisinden. Ama mesela Reddit'teki özel olay şu. Sen mesela hakikaten bir DevOps'u hedefleyebiliyorsun. Çünkü orada şey diyebiliyorsun yanlış bilmiyorsun. Sen daha iyi biliyorsun. Şu subredditleri takip eden kişilere göstert benim reklamımı. Aynen. O zaman anında şey seçebiliyorsun işte sizin case. Atıyorum DevOps olan, Android geliştirmiş olan, geliştirme şeyini subreddine aldığın olan, iOS olan. Haliyle ne oluyor? İşte atıyorum komik resimler, mimler paylaşan subreddite girenler görmüyor senin reklamı. Boşa gitmiyor aynen. Yani şeylerin. Bu tarz customizasyonlar yapabiliyorsun. Coğrafi ben hiç görmedim aslında.
Coğrafi target yapabiliyorsun. coğrafi target de yapabiliyorsun. Diyorsun ki mesela Kaliforniya eyaleti, Austin, Texas falan gibi mesela böyle seçebiliyorsun. Yazılımın daha çok olduğu mesela yerlerde ki insanlar görsün diyebiliyorsun. Çünkü Amerika deyince Montana'daki adama da gösteriyor. Ya oradaki adamdan bana hayır gelmez yani. Montanlılar dinçlemesin bizi. Ondan sonra o açılardan da iyi. Ama Avrupa ülkelerinde şehir bazlı hedefleme yapamıyor musun? İsveç deyince Göteborg, Göteborg hepsine gidiyormuş yani.
O da muhtemelen gene privacy ile alakalı olur. Ama işte orada bence hani lokasyon, yani lokasyon da önemli. Çünkü atıyorum ne bileyim farklı ben ülkelerden.
Ben mesela Hindistan'a hiçbir zaman koymuyorum. Çünkü istemiyorum abi Hindistan'ın birisini gelmesini. Çünkü bize çok uğraş çıkartıyorlar. Yani neden bilmiyorum mesela. O ülkede şey var yani böyle oturmuş şeyler yok. Düzenler yok. Daha önce CICD kullanmamış insanlar geliyorlar ve adam her şeyi support'a soruyor ve call istiyor. Diyor ki yüz yüze görüşelim. Biz de call artık bir saatten sonra ücreti mukabil yaparız falan deyince de adam gidiyor mesela public select'te böyle support mu olur falan diye. Ulan zaten sana kaç saat support vermişiz mesela, tamam mı? Bir de public select'te yani gidip diyor ki böyle support mu olur falan, başka insanlar bu sefer etkileniyor. Ya ben kardeşim sana yani ücretli müşteri de değilsin. Evet müşteri şeydir, baş tacıdır yani dediği her şeyi yapmak lazım ama bir noktadan sonra artık bizim çok şeyimize acıyor ve bu böyle bir kere olmadı. Çok kez karşılaştık. O yüzden mesela Hindistan'dan girenlerin ben kesinlikle exclude ediyorum yani India. Özellikle benim exclude ettiğim bir yer bize çok çünkü negatif etkisi oluyor oradan gelenlerin.
Ya mesela işte bu tarz durumlarda biraz şeyi de hedefleyeyi düşünebiliyorsun. Mesela Almanya'da atıyorum şirketler bu tarz şeylere daha çok kullanmıyor. Biraz daha nasıl eski nesil şeyleri kullananlar olabiliyor. Yani böyle şeyleri aslında fark edebilirsen tabii bunun için de bayağı okuma yapman gerekiyor. Yani hangi ülkede ne tarz teknoloji ya da dijitalleşmeyi ne kadar sağlamışlar, bu tarz otomasyonları ne kadar sağlamışlar gibisinden şeylere bakıp da ona göre de hedeflenebilir. O yüzden ben açıkçası yani Reddit'e işte daha önce demiştim işte böyle ara bırakmıştım kullanmaya, tekrar başladım. Yani hakikaten nokta atışı içerikler uğraşıyorsun sadece işte. Vegan subreddit'i var. Vegan Almanya subreddit'i var mesela. O mesela benim için daha da önemli. Çünkü orada mesela ben atıyorum normal vegan'ı takip ediyorsun abi. Amerika'daki vegan ürün şöyle bir atıyorum yerine bir burger eti çıkmış falan. Abi ben buna ulaşamıyorum ki yani. Aile onun için ne yapmışlar? Vegan Almanya kurmuşlar. Orada sadece mesela benim buradaki markette satılan ürünleri paylaşıyorlar. Hani o açıdan bayağı nokta atışı oluyor. Ve dediğin gibi oradaki kitle de biraz daha meraklı bir kitle oluyor. Yani yeni şeylere açık olan bir kitle oluyor. O yüzden ben tahminim sizin geri dönüşler çok daha iyi oluyor. Çünkü adam zaten hani DevOps'la ilgili şeyleri okumak için orada. Ve sen de onun tam isteyeceği şeyi paylaşıyorsun. Haliyle daha iyi oluyor. Yani Twitter'da bunu tam olarak şey yapamıyorsun. Yani bana mesela o kadar saçma reklamlar çıkıyor ki işte kripto reklamı çıkıyor Twitter'da. Mimler paylaşan bir tane hesabın reklamı çıkıyor. Bir tane adam kendisinin reklamını yapıyor kişisel olarak falan. Hiç alakası yok yani benim attığım tweetlerle vesaire.
Aynen öyle.
O yüzden de dönüşüm orada muhtemelen yani, daha az oluyor. Aynen. Bilmiyorum başka eklemek istediğim bir şey var mı bu ilk
müşteri içtiği konusunda? 1 saat 20 dakikaya devirdik.
Aynen bayağı oldu. Devirdik. O zaman yok, yavaştan kapatalım. Yok şu an için
yani dediğim gibi bir sürü teknik var. Deneyip görmek lazım.
Ya ben zaten belki bir ara uzun uzun bu senin startup maceranı da konuşuruz. Senle arada çok konuşuyoruz. Ben senden çok şey öğreniyorum da. Bu podcast'te senin tecrübeleri daha çok konuşmuyoruz aslında. Bu yüzden de biraz seninle yavaştan ona giriş yapayım istedim. Senden de bir şeyler öğreniyoruz. O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan bölümü kapatayım. Farklı Düşün'ün 76. bölümünde Apple'ın duyurduğu yeni ürün iPad'leri ve Apple TV'yi konuştuk. Daha sonra Seyfettin'in Beats Fit Pro deneyim üzerine sohbet ettik. Ardından Product Hunt ve ilk müşteri nasıl kazanılır konular üzerine sohbet ettik. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bize kahve ısmarlayabilirsiniz. Bize Apple Podcast üzerinden yorum yazıp puan verebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.